Ayrım 20. Aklı Kemal 4. cilt. Sinan Meydan, sayfa 268. Aydemir'i okumaya devam edelim. Bir aralıkta kendini din tarihine verdi. Muhammed'in hayatını İslam tarihini derinden incelemeye başladı. Zaten daha önceleri ve henüz Ankara'daki bir millet meclisi açılıp bir hükümet kurulmadan önce de Keçiören yolundaki ziraat mektebinde geçen o buhranlı gecelerde kendini az çok bu konulara vermişti. Şimdi de İslam diniyle her şeye rağmen ayakta tutunan ve hala milyonların ruhunu bağlayan güçlü hareketin iç kanunları, tarihi davaları, iç yapısıyla daha yakından tanışmak istiyordu. Yaşanılan günler için bunlardan hükümler, manalar çıkarmakla meşgul oluyordu. Mesela Ankara'dan İstanbul'a, Yalıbay'a giderken Afet Hanım'a, "İslam tarihlerini topla, yanına al kızım," diyordu ve Afet İnan, Türkçe, Fransızca kocaman denilecek bir sandıkla yolculuğa hazırlanıyordu. Sonra da gidilen yerde geceleri saatlerce süren kapanmalar, okumalar, notlar, tartışmalar. AG'ye sayfa 470-471. Görüldüğü gibi Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk'ün önce 1920'lerde, sonra 1930'larda İslam dini ve tarihiyle ilgilendiğini, bu konularda çok kitap okuyup ciddi araştırmalar yaptığını çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ancak Aydemir, Atatürk'ün bu din okumalarına, din araştırmalarına pek bir anlam verememiştir. Şöyle demiştir. Aradığı neydi? Aradığı içinde bulunduğu şartlarla cebelleşmekti. Gerçi padişahlığı kaldırmıştı, halifeyi kovmuştu, şeriat mahkemelerinden kalkmış, şeria mahkemeleri kaldırılmış, medreseler kapanmıştır. Bunların hepsi de İslam tarihine en çok hizmet eden, en çok müdahalesi olan bir millet içinde oluyordu. Acaba bu olaylar ve inkılaplar arasında bizzat İslam tarihinden çıkarılacak bazı ahkam olamaz mıydı? AG'ye sayfa 471. Şevket Süreyya Aydemir burada aslında Atatürk'ün dinde öze dönüş projesini özetlemiş gibidir. Önce dinsel görünümlü eskimiş ve yozlaşmış kurumların ve kavramların kaldırılması, sonra İslam tarihine dönülerek dinin özünün aranması. Aydemir, Atatürk'ün din konulu çalışmalarını özetledikten sonra Atatürk'ün çevresindekilerin bu çalışmalara bakışında şöyle anlatmıştır. Etrafındakilere gelince, etrafındakilerin çoğu elbette o ne derse ona evet diyeceklerdi. Her zaman, her devirde ve bütün sahip zuhurların etrafında olduğu gibi. Ama bazı yakınları yapma paşam der gibi konuşuyorlardı. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Ankara'dan Bursa'ya koşmuştu. İsmet Paşa'nın, Recep Peker Bey'in ve şahsen ne düşündükleri pek bilinmese de vekiller heyetinin endişelerini arz ediyordu. Gerçi Bursa'da hafızlarını toplayıp güzel sesle Türkçe ezan okumaları, tekbir getirmeleri, hatta radyoya bile verilen bazı yayınları halkın pencerelerini açıp sokaktan geçenlere de dinletmeleri belki zararsızdı. Ama memleketin içinde garip ve endişe verici havalar esmekte, dedikodular dolaşmaktaydı. Hülasa Gazi, beliren bazı kaygılar, bazı mukametleriyle karşılaştı. Bazıları bu konunun ihmal edilmesi, kendi haline bırakılması fikrindeydiler. Onlara göre halk içinde yeni bir taassup dalgasının esmesi ihtimali vardı ve bu olmamalıydı. Mutaassıp unsurlar yeniden su yüzüne çıkmamalıydı. Kaldı ki teokrasiye kaymadan ve laik devlet nizamıyla çatışmayan bir din ıslahatı hareketinin uygulanma, yol ve şartları da hakikaten karışık bir işti. Gerçi yeni Türk devletine de tam bir laik devlet denemezdi. Diyanet İşleri Reisi devletin bütçesinde ve dolayısıyla bir takım din hizmetleri devletin üstündeydi. AG'ye sayfa 471. Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmaları, bir taraftan halkın bir bölümünün hoşuna gidip benimsenirken, diğer taraftan halkın başka bir bölümünün hoşuna gitmeyerek tepkisini çekmiştir. Atatürk'ün büyük bir özveriyle ve büyük bir inançla sahip çıktığı din konulu çalışmalar, Atatürk'ü tam olarak anlayamayan çevresindekilerin burdum duymazlığı ve özellikle de hükümetin bazı korkuları yüzünden yarım kalmıştır. Aydemir zaman içinde Atatürk'ün bu din konulu çalışmalarında yapayalnız kalıp bu işleri bıraktığını şöyle anlatmıştır. Böylece bir taraftan din tarihi incelemeleri, diğer taraftan halktan gelen veya halka doğru çeşitli etkiler, bundan başka hükümetin kaygıları, endişeleri arasında Gazi bir süre ve sanıyorum ki oldukça çetin ruh çatışmaları geçirdi. Evet, gerçi Türkiye'de din bir gerçekti. Halkın cehaletine, din adamı geçinenlerin değersizliğine, dini müesseselerin perişanlığına rağmen din duyguları yaygın ve köklüydü. Din halk ruhunda güçlü bir varlıktı. Türkiye'de bir din ıslahatçısı için yapılabilecek belki çok şeyler vardı. Bu işi ne yapacağını bilen bir adam olarak ele almak, din işleri ve inançları üstünde, hem o günlerde ikide bir patlak veren olayları kontrol altına almak, hem yarın sorumsuz bir takım insanların siyasi sömürücüklerine meydan bırakmamak için de belki lazımdı. Ama Gazi bütün bunlara rağmen de herhalde bin bir türlü iç hesaplardan sonra ben Luther olmayacağım dedi ve işi olduğu yerde bıraktı. AG'ye sayfa 472. Görülen o ki din konusunda Atatürk'ün istediği, inandığı, çalıştığı kadar isteyip, inanıp çalışan birkaç kişi daha olsaydı, onun dinde öze dönüş projesi hayata geçecek ve Türkiye tam bağımsız ve çağdaş bir ülke olmasının yanı sıra sade, saf, öz İslam'ın yaşandığı bir ülke olacaktı. Yine de bugün Türkiye, İslam dünyasında nispeten daha sade, daha hoşgörülü bir İslam anlayışına sahipse, bunu Atatürk'ün yarım kalan o dinde öze dönüş projesine borçluyuz. Atatürk'ün çevresindekilerin, onun din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarını anlamadıklarını, bu konuda gerekli çalışmaları yapmadıklarını, o zamanın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, 1946 yılında İsmet Bozdağ'a adeta itiraf etmiştir. Bozdağ AGE sayfa 74. Şükrü Kaya anlatıyor. Başbakan İsmet Paşa'nın isteği üzerine 1933 Ağustos ayında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'le görüştüm. Bardaklarımıza çay doldurulmuştu. Şekeri karıştırırken laf olsun diye sormuşum gibi yaparak "Teceddüdi, diniye, dinde yeniliş işleri nasıl gidiyor paşam?" dedim. Yine kuşkulandı. Yine gözleriyle yüzümü deler gibi inceledi. En küçük çizginin kıpırtısından anlam çıkaracak dikkat içinde. "Sen niye söylemiyorsun?" dedi. "Uygulayan sensin. Sıkıntı senin tarafında. Bir güçlüğün varsa söyle yardım edeyim." Temin ve tatmin ettim. Rahatladı. Bu sefer bana döndü. "Sen söyle bakalım. Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, camilerde bazı sağlık önlemleri alınmasına ne diyorsunuz?" "Bunlar sizin ihtisasınız Gazi Paşa'm. Biz buyruklarınızı uyguluyoruz." "Ne demek ihtisasınız? Benim ihtisasım askerliktir. Ama madem ki Müslümanız, din hepimizin ihtisası. Kaldı ki senin benden farklı bir yanın var. Senin özgeçmişinde gördüm. Sorbon'da okurken dinler tarihi üzerinde büyük bir çalışma yapmış ve tez hazırlamışsın." Gülümseyerek konuşmayı hafifletmeye çalıştım. "Aman Gazi Paşa'm, sade bir çalışmayı çok abartıyorsunuz. Ben dinler tarihi üzerinde bir çalışma yapmış değilim. Doktor olarak Lüter ve Protestanlık üstüne üstün körü bir çalışmam var." "Üstün körü müstün körü, sen ne dersen de adının başına doktor işareti koymaya hak kazandığın bir konuyu hafifseyemezsin. Anlat da ben de yararlanayım." Ben Gazi Paşa'yı konuşturmaya, ne yapacağını öğrenmeye gelmiştim ama o benden önce davranıp benim düşüncemi yakalamaya çalışacak. AGE sayfa 74-78. Görüldüğü gibi İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirmesi çalışmalarına pek de sahip çıkmış değildir. Sadece Atatürk istediği için çalışıyormuş gibi yapmıştır. Şükrü Kaya dinler tarihi konusu açılınca Atatürk'ün din dilini Türkçeleştirme çalışmalarını Luther'in Hristiyanlıkta reform hareketine benzetmiştir. O an düşüncemde bir ampul yandı. Protestanlık macerasını anlatırsam belki İslamiyet'te girişilen düzenlemelere faydalı olabilirdi. Şimdi size anlatacağım özeti Gazi Paşa'ya da geçtim. AG sayfa 78. Şükrü Kaya burada Luther'in Hristiyanlık dininde yaptığı yeniliklerden, Katolik Protestan ayrımından, Hristiyanlıkta mezhep savaşlarından söz ederek sonucun hüsran olduğunu belirtmiştir. Çünkü bu sefer ikiye bölünmüş Hristiyanlık üçe bölünmüş oldu demiştir. AG sayfa 78-79. Atatürk'ün "sonrası gelsin, sırasıdır" demesi üzerine Şükrü Kaya şöyle devam etmiştir. "Şu hayal kırıklığına bakın. Protestanlar dua için kiliseye ihtiyaç yok. İnsan neredeyse orada tanrısıyla buluşur, duasını yapar diyorlardı ve kiliseye karşı çıkıyorlardı. Muhteşem kiliseler yaptılar tıpkı Katolikler gibi. Haftada bir gün hem Katoliklerle aynı gün ve saatlerde pazarları ibadet günü kabul ettiler. Herkes İncil'i okur, duasını yapar, papaza ihtiyaç yok diyorlardı. Papaz yetiştirmek için okullar açtılar ve Protestan papazları yetiştirdiler. İncil'i herkes kendiliğinden okur, anlar eder diyorlardı. Onlar da dualarına Latince cümleler serpiştirmeye başladılar. Kilisedeki korolara karşıydılar ama kilise konusunda büyük üstünlük sağladılar." AG sayfa 79-80. Şükrü Kaya zaman içinde Protestanların Katoliklerden daha tutucu, daha bağnaz Hristiyanlar haline geldiklerini örneklendirmiştir. AG sayfa 80. Bu sırada orada bulunanlardan Nuri Jonker söze karışarak, "Hani paşam sizin okullar için yazdırdığınız tarih kitapları var ya, onlardan birini rastgele bir yerinden açtım. Ekber Şah'ın kurduğu yeni dinden bahsediyor. Merak edip okudum. Ekber Şah Hindistan'da birçok dinin yan yana yaşadığını görmüş. Bu yüzden toplumda İkide bir din kavgası çıkıyor, binlerce insan ölüyor, sakat kalıyormuş. Ekber Şah düşünmüş, nasıl bu işin önüne geçerim? Sonunda çareyi bulmuş. Hristiyanlık, Müslümanlık, Buda, Konfüçyüs, daha Hindistan'da yaşayan yerli dinlerin hepsinin en iyi yanını seçerek bir din kurmaya karar vermiştir. Ekber Şah, halkıma iyilik ediyorum diye işi sıkı tutmuş, cezalandırmış, asmış, kesmiş. Ekber Şah dinini bütün ülkesine yerleştirmiş. Ekber Şah da insan, günün birinde ölmüş. Ekber Şah ile birlikte ebedi barışı simgeleyen Ekber dini de kefenin cebinde gömülmüş. Ekber Şah tarihlerde de Hindistan ahalisi içinde de hala yaşıyor ama dininden eser yok. Neden? Çünkü kaynak ilahi değil. Dinler semavi oldukları için uzun zaman yaşıyorlar. AGE sayfa 81-82. Görüldüğü gibi Atatürk'ü ne İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ne de en yakın arkadaşlarından Nuri Jonker anlayabilmiştir. Şükrü Kaya, Atatürk'ün Luther, Nuri Jonker ise Ekber Şah olmaya çalıştığını sanarak akıllarınca Luther'in ve Ekber Şah'ın başarısız olduklarını anlatmışlar ve benzer bir başarısızlığın onun başına da gelebileceğini ima ederek onu din dilinin Türkçeleştirmesi çalışmalarından vazgeçirmek istemişlerdir. Şükrü Kaya'nın anlatımıyla konuşulanları gülümseyerek dinleyen Atatürk aynen şunları söylemiştir. Size haber vereyim, ben Luther olmayacağım, hele Ekber Şah hiç. Çünkü Luther Avrupa'yı, Ekber Şah Hindistan'ı kana boyadı. Ben dinimizin dediğini yerine getiriyorum. Ben ne Luther'im ne Ekber Şah. Benim dinim İslamiyet. Kur'an ne diyorsa ben ona bakarım. Kur'an tam 7 yerde biz onu anlayasınız diye Arapça Kur'an olarak indirdik. Yusuf Suresi 14:4 demiş. İbrahim 14:4, Şuera 193-195, Fussilat 2-3, Zuhruf 2-3, Şura 7, Zuhan 58. Ben de halkıma onu söylüyorum. Tanrı'ya kendi dilinizde yakarın. Ona kendi dilinizde sığının, söylediklerini kendi dilinizde okuyup anlayın. Bunca açık bir gerçeği milletimin anlayamaması mümkün değil. Çıkarı olanlar, milletin cahilliğinden yararlananlar çıkar karşımıza. Ama bu millet onları ezer geçer. Bozdağ AGE sayfa 83. Söze, yoruma gerek var mı? İşte aklı kemal. Şükrü Kaya, Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirmesi çalışmalarını ve Atatürk'ü hiç anlayamadıklarını şöyle itiraf etmiştir. En yakınları olarak biz bile Mustafa Kemal Paşa'yı tam anlamış değiliz. Zaten herkes kendisi kadar karşısındakini anlar. Oysa o hepimizden o kadar farklı idi ki, doğrusunu söylemek gerekiyorsa hiçbirimiz gerçek Atatürk'ü kavramış değiliz. Deha'yı kavramak için de o soydan gelmek lazım. İsmet Paşa ve biçare ben Atatürk'ü yönlendirebileceğimizi sanmışız. Ne büyük aptallık. Gazi'nin ben Luther olmayacağım sözüne tam sevinecektim ki hiçbirimizin fark edemediği bir gerçeği önümüze serince iyice anladım. Biz Gazi'nin hamurundan gelmiyoruz. O başka maya, başka hamur. Biz eşyanın bize görünen yüzünü fark ediyoruz. O görünenin ardındaki gerçeği yakalıyor. AGE sayfa 84-85. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi kapsamında 1932 Ramazan'da başlayan din dilinin Türkçeleştirilmesi kampanyası görülmemiş bir ilgiyle karşılanmış. Ancak Başbakan İsmet İnönü ve İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın çekinceleri, isteksizlikleri yüzünden zamanla sadece Türkçe ezan formülüne dönüşmüştür. AGE sayfa 86. Ayrıca bu sırada Atatürk'ün tarih ve dil çalışmalarına yönelmesi, Hatay sorunu, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi siyasi işlerle ilgilenmesi gibi nedenlerle dinde öze dönüş projesinin en önemli ayağı olan din dilinin Türkçeleştirmesi çalışmaları yarım kalmıştır. AGE sayfa 86-87. Atatürk'ün İslam dinine hizmetleri. Atatürk 1923-1938 arasında dinde öze dönüş projesi kapsamında çok önemli çalışmalar yapmış, bir anlamda 13. yüzyılda ardına kadar kapanan içtihat kapısını biraz olsun aralamayı başarmıştır. Her şeyden önce İslam dininin akla, mantığa uygun bir din olduğu gerçeğini hatırlatmıştır. Din ile hurafiyeyi birbirinden ayırmak için mücadele etmiştir. Özetlemek gerekirse Atatürk, 1. Haçlı Hristiyan emperyalizmine karşı İslam'ın cihat ilkesini hayata geçirerek verdiği Kurtuluş Savaşı sonunda hem Müslüman Türk insanının namusunu, canını, malını, vatanını kurtarmış hem de camilerinde ezanların susmasını engellemiştir. 2. Din işlerini yürütmek ve din istismarcılarının dini kullanarak halk üzerinde baskı kurmalarını engellemek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurmuştur. 3. İslam dinini Türk'ün milli dini olarak görmüş, Hazreti Muhammed'i sahiplenmiş ve bu konuları da içeren dinde öze dönüş projesini geliştirmiştir. Türk tarihinde İslam dini konusunda entelektüel düzeyde ciddi ciddi çalışan tek devlet adamı Atatürk'tür. 4. İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ve tefsir ettirmiştir. 5. En güvenilir hadis kaynaklarından biri olan Buhari hadislerini Türkçe'ye tercüme ettirmiştir. 6. Müslüman Türk halkının anlayarak, hissederek, Tanrı'ya daha kalbi bir şekilde ve aracılara ihtiyaç duymadan yönelebilmesi için camilerde Türkçe Kur'an, Türkçe hutbe ve Türkçe ezan okutmuştur. 7. İslam dininin akla ve bilime aykırı hiçbir şey içermediği gerçeğinden hareket ederek yeni Türk devletinin temeline aklı ve bilimi yerleştirmiştir. Din-bilim çelişkisi içinde savrulup gitmemiş, saf, öz İslam dininin akla ve bilime engel olmadığını düşünerek Müslüman Türkiye'nin aynı zamanda çağdaş bir Türkiye olabileceği formülünden hareket etmiştir. 8. İslam dininin gereği zannedilen ancak aslında İslam diniyle hiçbir ilgisi olmayan ya da zaman içinde ilgisini kaybetmiş olan saltanat, halifelik, medreseler, tekke ve zabiyeler, falcılık, büyücülük, üfürükçülük, fes gibi kurum, kavram ve objeleri kaldırmıştır. 9. Cumhuriyeti ilan ederek yüzyıllar önce Emevi halifesi Muaviye'nin saltanata dönüştürdüğü devlet başkanlığını yüzyıllar sonra yeniden aslına, özüne, meşveret, danışma, halkın seçimi biçimine dönüştürmüştür. 10. Laiklik ilkesiyle bir taraftan din ve devlet işlerini birbirinden ayırırken, diğer taraftan din istismarını önlemiş ve din özgürlüğünü garanti altına almıştır. 11. Yüzyıllar boyunca sözüm ona dini nedenlerle erkeklere göre birçok konuda geri bırakılmış, sınırlandırılmış, baskılanmış, hatta insanlık onuru ayaklar altına alınmış kadına, analık vasfına yakışır bir şekilde kadınlık ve insanlık onurunu yeniden kazandırmıştır. Atatürk'ün Müslüman Türk kadınına verdiği medeni, sosyal, kültürel ve siyasal haklar her bakımdan İslam dininin ruhuna uygundur. 12. Kazandığı Kurtuluş Savaşı ile emperyalizmin ayakları altında ezilen bütün bir İslam dünyasına bağımsızlık modeli oluşturmuş, Cumhuriyet döneminde ise İslam dünyası ile çok iyi ilişkiler kurup, İtalya, Almanya ve Rusya gibi ülkelerin yayılmacı emellerine karşı Türkiye, Afganistan, İran ve Irak arasında Sadabat Paktı'nı kurmuştur. Atatürk döneminde ezanlar okunmaya devam etmiş, camiler açık olmuş, ibadet yasaklanmamış, Kur'an ilk kez anlaşılarak okunmuş, din adamlarının Allah ile kul arasına girmemesi, yani ruhban sınıfının oluşması ki zaten İslam'da ruhban sınıfı yoktur, engellenmiştir. Şevket Süreyya Aydemir'in dediği gibi, Cumhuriyet inancı ve ibadeti serbest bırakmıştı. Namaz kıldığı için tek bir kişi suçlanmadı. Camiye gitmek kimseye suç sayılmadı. Camiler daima açık kaldı. Din ve itikat zaten dinin kabul ettiği gibi Allah'la kul arasında bir iç bağlantı olarak kaldı. Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, Cilt 3, 6. Basım, İstanbul 2000, sayfa 175. Atatürk'ün din dilini Türkçeleştirmesi, ezanı Türkçe okutması, halifeliği kaldırması, laiklik ilkesi, Arap harflerini kaldırması, tekke ve zabiyeleri kapatması ve kıyafet devrimi gibi devrimlerinden hiçbiri İslam'ın özüne aykırı uygulamalar değildir. Hiç kimse şapka takmadığı için idam edilmemiş, istiklal mahkemeleri dini gerekçelerle tek bir din adamını bile idama mahkum etmemiştir. İdam edilenler ya vatan hainliğinden ya da devrimlere karşı halkı kışkırtmaktan dolayı idam edilmiştir. Kadınların kılık kıyafeti konusunda da hiçbir devrim kanunu çıkarılmamıştır. Bu tür iddialar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarınca uydurulmuş yalanlar, sapsatalardır. Bu tür yalanları verdiğim yanıtlar için bakınız Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları 2. Kitap, İnkılap Kitabevi, İstanbul 2010-2011. Dinde Öze Dönüş Projesinin Yok Edilişi. Atatürk'ün yarım kalan dinde öze dönüş projesi, bu yarım haliyle bile Müslüman Türk insanını genel anlamda çok olumlu etkilemiştir. Türkçe Kur'an, Türkçe hutbe, Türkçe ezan sayesinde Müslüman Türk insanı yüzyıllar sonra ilk kez gerçek anlamda İslam dinini tanımış, Kur'an'da ne yazdığını öğrenmiş, Tanrı'ya ana dilinde yönelme şansı bulabilmiştir. Ancak hem dinde öze dönüş projesinin yarım kalması hem de Atatürk'ün zamansız ölümü nedeniyle Atatürk'ten sonra Türkiye'yi yönetenler din konusunda maalesef ne yapacaklarını şaşırmış halde kala kalmışlardır. Bir taraftan laikliği dinsizlik olarak anlayan bazı yöneticilerin halk üzerinde kurduğu kısmi baskı, diğer taraftan Atatürk'ün akıl, bilim eşliğinde çağdaşlaşma, muhasırlaşma idealini, batılılaşma zannedenlerin dini toplumsal yaşamda etkisiz kılmaya çalışmaları çok ciddi bazı toplumsal sıkıntılara neden olmuştur. Atatürk'ün dinde öze dönüş projesinin Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tercüme ve tefsir edilip halka ücretsiz dağıtıldığı 1936 yılında sona erdiği düşünecek olursa 1936-1946 arasında tam 10 yıl boyunca maalesef Yeni Türkiye'nin nasıl bir din politikasına sahip olacağı tam anlamıyla belirlenememiş. Bu süreçte hem Doktor Reşit Galip'in Türk'ün milli dini İslam projesi hayata geçirilememiş hem de geleneksel İslam dini adeta unutulmaya terk edilmiştir. Atatürk'ün din adamı yetiştirmek için daha 1924 yılında kurdurduğu İlahiyat Fakültesi ve İmam Hatip Okulları 1930'ların ortalarında öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılınca din eğitimi konusu da sürüncemede kalmıştır. 1938'den itibaren okullardan din dersleri neredeyse tamamen kaldırılınca kısa bir süre sonra hem din adamı sıkıntısı baş göstermiş hem de kapatılan tarikatlar yer altında yeniden örgütlenerek devletin boş bıraktığı din adamı alanını doldurmaya başlamıştır. Önce Saide Nursi'nin sonra da Fethullah Gülen'in gizli açık çalışmalarla büyük kitleleri arkalarına almalarının alameti farikası işte burada gizlidir. 1947 yılına gelindiğinde toplumda yaşanan din adamı sıkıntısı CHP'yi düşündürmeye başlamıştır. O günlerde CHP Parti Divanı konuşmalarında din adamı yokluğu gibi konular tartışılmaya başlanmıştır. Bozdağ, AGE, sayfa 88. CHP 2. Dünya Savaşı sırasında uyguladığı savaş ekonomisi nedeniyle maddi olarak bunalan halkın dini konulardaki bazı sıkıntıları da bahane ederek bir yıl önce 1946 kurulan muhalefet partisi DP'ye kaymaya başladığını görür görmez bir anlamda Atatürk'ün yarım kalan dinde öze dönüş projesinden vazgeçerek geleneksel din anlayışına geri dönüş kararı almıştır. Bunun açık adı oy uğruna ilkelerden taviz vermektir. Gerçi CHP daha Atatürk'ün ölümünden hemen sonra ilkelerden vazgeçmeye başlamıştı zaten. Burada İsmet İnönü'nün üç önemli hatasından söz etmek gerekir. Birincisi, Atatürk döneminde onun dinde öze dönüş projesine tam olarak destek vermemesi, hatta karşı çıkması. İkincisi, Atatürk'ten sonra din işlerini ihmal etmesi. Üçüncüsü, 1947-1949 arasında Atatürk'ün yarım kalan dinde öze dönüş projesine ilk darbeyi vurması. Bu gerçeklerin altını çizmekle birlikte İnönü'nün din düşmanı olduğu, halka dinsel baskı uyguladığı, Kur'an okunmasını yasakladığı ve camileri kapattırdığı şeklindeki iddialar tamamen İnönü düşmanlığıyla söylenmiş yalanlardır. İnönü'nün milli şefliği döneminde tek parti CHP'nin yerel yönetimlerindeki bazı kişilerin kişisel tasarrufu olan yanlış uygulamalarını İnönü'nün uygulamaları olarak görmek son derece yanlıştır. Nitekim bu gibi yanlış uygulamaları haber aldığında bu kişilere bizzat İnönü uyarmıştır. 20. ayrımın sonu, sayfa 279.